Ayrım 3. Umutlar ve İdamlar. Altan Öğmen. Sayfa 25. 1. Bölüm. 1960 Mayıs'ındaki en ünlü gösteri. 555K. Parolanın açılımı şöyleydi. 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da. Gösteriyi başlatan ıslıklı yürüyüş nasıl hazırlandı? Hiç beklenmeyen gelişme. Gösteri yerine Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve bakanlar da geliyor. Menderes gençlerin arasında açılan koridordan geçirilip bir gazetecinin Volkswagen'ine bindiriliyor. Celal Bayar tenkil sözünü söyledi mi? Söylediyse hangi amaçla söyledi? Coşkun Irvalı polisin elinden nasıl kurtuldu? Bu sayfada bir fotoğraf, Milliyet'in baş sayfası ve onun başlığı CHP mebusları meclisi terk ettiler. Yeni Sabah da kapatıldı. İran Şahı dün Yeşilköy'den geçti. NATO konseyi tam anlaşmaya vardı. Alt yazısı şöyle. 5 Mayıs 1960 günü Perşembe'ye rastlıyordu. Gazetelerin siyasetle ilgili haberleri verme olanağı çok sınırlıydı. Sınırları aşarsa kapatılıyorlardı. O gün kapatılan Yeni Sabah'ın sınırı aşması da şöyle olmuştu. Gazete o sırada Güney Kore'de yapılan yönetim karşıtı gösterilerden bir fotoğraf yayımlamıştı. Sıkı yönetim komutanlığı bunun mahiyet itibarıyla efkar-ı umumiyeyi, yani kamuoyunu teşvik ve tahrik edici mahiyette görüldüğünü bildirmişti. Milliyet'in birinci sayfa haberleri arasında bunlarla birlikte sıkı yönetimin koyduğu çeşitli yasakların haberleri de vardı. İran Şahı ile üçüncü eşi Farah Diba'nın İstanbul'a gelişinin haberleri de. Ayrıca İran Şahı'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkum edilen gazeteci Kurtul Altuğ'un hapsedilişi de. Mecliste ise muhalefet milletvekilleri verdikleri önergenin okunmaması üzerine toplantıyı terk etmişti. 555K veya yazıyla 555K. Bu 1960 yılı Mayıs'ının ilk günlerinde Ankara'da kulaktan kulağa dolaşan bir toplantı çağrısının şifresiydi. Şifredeki 555'in açılımı toplantının zamanını belirliyordu. 5. ayın yani Mayıs'ın 5. günü saat 5'te yani 17'de. K harfi de toplantı yerinin Kızılay'ın ilk harfiydi. Yani 5 Mayıs'ta akşamüstü saat 5'te Kızılay'da toplanılacak, herkes gelsin. Mesaj buydu. Kızılay malum Ankara'nın en merkezi meydanlarından biri, İstanbul'un Taksim Meydanı gibi. Tahkikat encümeninin 18 Nisan'daki kuruluşunu izleyen günlerde o encümeni protesto etmek isteyenlerin ilk gösterileri Kızılay'da yapılmıştı. Encümene yeni yetkiler veren teklifin 27 Nisan'da yasalaşmasını izleyen İstanbul ve Ankara olaylarından sonra da gene orada birkaç gösteri başlatılmıştı. Bakınız ve İhtilal, Altan Öğmen. Fakat o girişimler başarısız kalmıştı. Çünkü Kızılay'daki her türlü gösteriye karşı gerek polisler gerek 29 Nisan'da ilan edilen sıkı yönetimden sonra askerler tarafından çok sıkı önlemler alınmıştı. Mayıs ayının ilk haftasında o önlemler daha da sıkılaştırılarak devam ediyordu. Ulus Meydanı'ndan Çankaya'ya çıkan Atatürk Bulvarı'nın Kızılay civarındaki bölümlerinde içi polis dolu araçlarla birlikte atlı polisler de dolaşıyordu. Kaldırımlarda da yaya polisler vardı. Kaldırımlardaki yaya sivillere gelince, yani orada yürümek veya oradan yürüyerek geçmek isteyen sade vatandaşlara, o sade vatandaşlar içinde gerek tahkikat encümeninin gerek sıkı yönetimin koyduğu yasaklar vardı. Bulvarın kaldırımlarında 4-5 kişinin bir arada yürümesi veya durması yasaktı. Bu yasağın otobüs bekleme bahanesiyle delinmemesi için de önlem alınmıştı. Kızılay civarındaki belirli otobüs durakları fiilen kaldırılmıştı. Şehir otobüsleri bulvarın büyük bölümünü hiçbir yerde durmadan geçiyorlardı. Gerçi tüm önlemlere rağmen bazı günlerde 7-8 gencin hızla bir araya gelip gösteri düzenine geçtikleri görülüyordu. Polisin müdahale edişine kadar bir süre hürriyet, hürriyet diye bağırıyorlardı ama bunlar çok kısa sürüyordu. Gençler polisin harekete geçmesiyle birlikte yakalanmamak için oradan hemen uzaklaşıyorlardı. Bu sayfada Kızılay Meydanı'nın tepeden çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor, alt yazısı şöyle. O zamanki Kızılay Meydanı'nın yüksekten görünüşü, fotoğrafın üst bölümündeki yukarıya doğru giden yol Atatürk Bulvarı. Alt bölümündeki park dönemin Kızılay Parkı, yeşillikler ve çiçekler arasında bir gezinti yeri. Fotoğrafın sağ tarafında o zamanki adıyla Emniyet Abidesi var. Bugünkü adıyla Güvenlik Anıtı. Anıtın önünde havuz, anıtın ve havuzun etrafında gene çimenler, çiçekler. 555 Kağan'ın başlangıç yeri olarak saptanan yer, fotoğrafın sol tarafındaki X işaretli nokta. Peki ama nasıl? Mayıs'ın ilk günlerinde 555K parolasıyla gösteri yapmak isteyenlerin amacı ise o eylemin hemen bitmemesi, olabildiğince uzun sürmesiydi. Bunun çaresi de o gün oraya mümkün olduğu kadar çok kişinin toplanmasıydı. Benim de dileğim oydu. Daha önceki kitapta anlatmıştım. Tahkikat encümeninin kurulması ve onu izleyen olaylar ülkedeki demokrasinin en temel kurallarını ortadan kaldırmıştı. Ortada ne kuvvetler ayrılığı kalmıştı, ne yargı bağımsızlığı, ne basın özgürlüğü, ne toplantı özgürlüğü. Gazetelere haberler için konulan yayın yasakları bir yana, anayasanın alenidir dediği meclis tutanakları metinlerinin yayınlanması bile encümen kararıyla yasaklanabiliyordu. Yargıtay Başkanı ve üyeleri dahil 25 yılını doldurmuş tüm hakimlerin Adalet Bakanı'nın emriyle görevlerinden alınabildiği bir yargı düzeni zaten yıllar önce oluşturulmuş ve uygulaması başlatılmıştı. 1960'ın Nisan ayında ona ek olarak bir önlem daha alınmıştı. Tümü meclisteki iktidar siyasetçilerinden oluşan o 15 üyeli tahkikat encümeni kurulmuştu. Ana muhalefet partisi ve bir kısım basın hakkında bunlar iktidarı kötülüyor, suça teşvik ediyor, komünistlerle işbirliği yapıyor, iktidar partisi mensuplarını baskı altında tutuyor gibi hiçbir dayanağı olmayan iddialarla tahkikat yapıyordu. Üstelik o komisyon kuruluşundan hemen sonra kişileri tutuklama yetkisi dahil bir kısım yargı yetkileriyle de donatılmıştı. Bütün bunların üstüne bir de sıkı yönetim ilan edilmişti. Toplantılar ve gösteri yürüyüşlerine karşı sıkı yönetimin askeri savcıları da harekete geçmişti. Sokağa çıkma yasakları dahi şehir halkını büyük sıkıntılara sokan yasaklar birbirini izliyordu. Bu manzara karşısında hürriyet ve demokrasi taleplerini mümkün olduğu kadar yüksek sesle haykırmaktan daha doğal bir insan hakkı olabilir miydi? Evet, o koşullar altında oluşan 555K formülü hızla yayılıp duyulduktan sonra 5 Mayıs'taki o toplantının en etkili şekilde yapılmasını sağlamaya çalışmak hepimizin görevi olmalıydı. Yakın dostlarımla birlikte ben de buna inanıyordum. Siyasal bilgilerde birlikte okuduğum bazı sınıf arkadaşlarımla mezun olduktan sonra da zaman zaman bir araya gelirdik. Mülkiyeliler Birliği'nin bir lokali vardı. O sıralardaki yeri Kızılay civarında Adakale sokaktaki bir binaydı. Orada oturur, yemek yer, sohbet ederdik. Buluşmalarımız o sıralarda sıklaşmıştı. Anlatmıştım, ben o dönemde askerliğimi Ankara'da yedek subay olarak yapıyordum. Ama askerliğim bitmek üzereydi. O sıralarda da izinliydim. 3 Mayıs akşamı buluştuk. 555K konusunu konuştuk. 5 Mayıs için yapılan çağrının şifresi herkesçe duyulmuştu. O gün o saatte Kızılay'da çok sayıda kişinin toplanacağı anlaşılıyordu. Biz de elbette orada olacaktık. Ama ben de dahil çoğumuzda şu kaygı vardı. Evet, 5 Mayıs günü orada o saatte toplananların sayısı herhalde çok olacaktı. Ama o gösteriyi kimler, nasıl, nerede başlatacaktı? Evet, Kızılay'da başlatacaktı ama Kızılay koskoca bir yer. Kızılay'ın neresinde? Bunları bilen yoktu. Lokalde alınan karar. Zaten şu anlaşılıyordu. Şifreyi icat edip bunu yaymayı başaranların da o konuda bir planı yoktu. Nerede buluşacaklar, nereye doğru yürüyecekler, bunu ya aralarında konuşmamışlardı ya da aralarında konuşmuş da olsalar kimseye duyurmamışlardı. Ya da duyurmaya çalışsalar da bunu kimse duyamamıştı. Bu bakımdan 5 Mayıs'ta saat 5'te herkes orada bulunsa bile yürüyüşün başlatılamaması ihtimali vardı. Daha önceki bazı girişimlerde de buna benzer tereddütler yaşanmıştı. Aynı görüşte olup da birbirlerinden bağımsız hareket eden küçük küçük gruplar arasında kim başlayacak, nasıl başlayacak diye görüş alışverişi yapılırken polis gelmiş, girişimler daha başlamadan sona ermişti. O kaygılar bizi şöyle bir çözüm yoluna götürdü. O gün o saatte biz orada olmaya karar verdik. Yani Mülkiyeliler Birliği lokalinde o sırada oturup sohbet eden 6-7 arkadaş. 5 Mayıs akşamı saat 5'te yani 17'de Kızılay'ın belirli bir noktasında bir araya gelecektik. Bakacaktık etrafta gösteriyi başlatmaya hazırlanan bir grup var mı? Varsa bekleyecektik. Eğer 5-10 dakika içinde başlatılırsa onlara katılacaktık. Ama o 5-10 dakika içinde başlangıç yapılmaz veya yapılamazsa gösteriyi biz başlatacaktık. O akşamki toplantıda birlikte olduğumuz mülkiyeli arkadaşlarım arasında önceki kitaplarda adı geçen kemancı Coşkun Irvalı vardı. Fakültenin idari şubesini bitirdikten sonra Ticaret Bakanlığı müfettişi olmuştu. Daha sonra kaymakamlık yapacaktı. Sayfanın yanında Coşkun Irvalı'nın bir fotoğrafı ve altında şu yazı: Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Ticaret Bakanlığı müfettişliği ve kaymakamlık görevlerinde bulunan değerli bir yöneticiydi. Fakültedeki lakabı Kemancı Coşkun'du. Maliye Şubesi mezunlarından önce Ziraat Bankası müfettişi olan, daha sonraları o bankanın genel müdürlüğünü de yapacak olan Turgut Erdem de aramızdaydı. Gene maliyecilerimizden hesap uzmanı, daha sonraki yıllarda Cumhuriyet yazarı Öztin Akgüç ile maliye müfettişi, daha sonraları Turizm Bankası Genel Müdürü Cafer Canlı, onlar da. Toplantıya daha sonra başka arkadaşlar da geldi, kararımıza katılanların sayısı arttı. Evet, hepimiz iki gün sonra 5 Mayıs akşamı saat 17'de Kızılay'da belirleyeceğimiz bir yerde buluşacaktık. Eğer gösteriyi başlatan başkaları çıkmazsa biz başlatacaktık. Peki nasıl başlatacaktık? Slogan atarak mı? Öyleyse hangi sloganı kullanacaktık? Hürriyet mi diyecektik, demokrasi mi? Hükümet istifa mı? Bunları konuşurken bir öneri ortaya çıktı, anlatmıştım. İstanbul'daki 28 Nisan gösterilerinin melodisi vardı. Bu Balkan Savaşları'ndan kalan Plevne Marşı olarak da bilinen Gazi Osman Paşa Marşı'nın melodisi. Tabii İstanbul'daki gençler onun Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor gibi sözlerini değiştirmişlerdi. Onların yerine olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vurur mu diyorlardı. Fakat melodi aynı melodiydi. 28 Nisan'dan sonra 29 Nisan'daki Ankara olaylarında da onu o sözlerle seslendiren gruplar vardı. Biz de 5 Mayıs akşamındaki gösteriyi onunla başlatabilirdik. Seslendirmeyi önce ıslıkla mırıltıyla yapardık, sözlerini söylemeye daha sonra geçerdik. Lokaldeki marş provası. Bu iyi bir fikirdi. Özellikle Coşkun Irvalı'nın çok hoşuna gitti. Irvalı aramızdaki tek müzisyendi. Öğrenciyken yatakhane civarında bile keman çalardı. Hatta bu yüzden bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. Bakınız değişim yılları, sayfa 367-368. Irvalı Çaykovski'nin keman konçertosunu bildiği gibi Gazi Osman Paşa Marşı'nı da biliyordu. Onu bize orada ıslıkla çaldı. Hep birlikte gördük ki bu bizim gösteri için mükemmel bir başlıyoruz çağrısı olabilirdi. Fakat sıra melodiden sözlere gelince şu anlaşıldı. Aramızda Gazi Osman Paşa veya öteki adıyla Plevne Marşı'nın eski sözlerini bilenler vardı. Ama yeni sözlerinin tamamını hiçbirimiz bilmiyorduk. Tabii hesap bu işe ıslıkla başlayıp sesli sözlü aşamaya geçmekti. Buna topluluğun en azından bir kısmının katılımını sağlamaktı. Bunu yapmak için o marşı yeni sözleriyle ve anlaşılır bir şekilde bizim de söyleyebilmemiz gerekirdi. Çare o yeni sözlerini hemen bir yerlerden bulmaktı. 5 Mayıs akşamına kadar, yani 1,5 gün içinde öğrenip ezberlemekti. Bu işi halletmek Coşkun Irvalı ile bana düştü. Daha o akşam o sırada Ankara'da zorunlu olarak bulunan Orhan Birgit'i telefonla arayıp bulduk. Ertesi gün için randevulaştık. Orhan Birgit öteki kitaplarda da belirtmiştim. Benim gazetecilikteki en eski arkadaşlarımdandı. Daha sonraları politikada da görevler alacak, Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, CHP'de genel sekreter yardımcılığı yapacaktı. Benim gazeteciliğe Ankara'da Ulus Gazetesi'nde başladığım sırada o Ulus'un İstanbul temsilcisiydi. Daha sonra gene İstanbul'da Yeni Sabah Gazetesi'nde çalışmıştı. 1960 yılında ise benim Ankara temsilciliğini ve yazarlığını yaptığım Kim dergisinin sahiplerindendi. Birgit İstanbul'da 28-29 Nisan'daki üniversite olaylarını izlemişti. Bu yüzden de o olayları düzenleyenlerden olduğu şüphesiyle İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Mevcutlu olarak, yani polis kontrolü altında Ankara'ya getirilip tahkikat encümeninde sorguya çekilmişti. Sorgusunun devam edeceği gerekçesiyle Ankara'dan ayrılmama şartı konularak ve ikamete bağlı olarak serbest bırakılmıştı. Ankara'da bir akrabasının yanında kalıyordu. Randevu yerimiz Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerinde bir pastaneydi. Coşkun Irvalı ile birlikte oraya gittik. Etrafındaki masaları boş kalan bir masa bulduk, oturduk. Bir git bize hem İstanbul'daki olayların o vakte kadar bilmediğimiz ayrıntılarını anlattı, hem de Gazi Osman Paşa Marşı'na uygulanan sözleri verdi. O sözleri küçük bir kağıda yazmıştı, kağıdı bize verdi. Coşkun o sözleri kağıda bakarak okudu, sonra da zaten bildiği melodisine uygun olarak mırıldandı. "Bir gite oldu mu?" diye sordu. "Bir git tamam, çok güzel," dedi. O günün akşamı, yani 5 Mayıs'tan bir gün önce 4 Mayıs akşamı Irvalı'yla birlikte Mülkiyeliler lokaline gittik. Bir gün önceki arkadaşlar oradaydı. Lokalin lokanta bölümünde her zaman oturduğumuz masa yerine yönetime ait bir boş oda bulmuşlardı. Oraya girip oturduk. Kapıyı kapadık, yeni metni el yazısıyla çoğalttık. Coşkun müziği idare etti. Hepimiz ona ve yeni metne bakarak ama sesimizi yükseltmemeye azami dikkat göstererek marşı ezberlemeye çalıştık. Bunu da sanırım zamanın kısalığına rağmen büyük ölçüde başardık ve ertesi gün saat 17'de Kızılay Meydanı'nın hangi noktasında buluşacağımızı saptayıp toplantımızı bitirdik. O akşam evlerimize giderken artık ertesi gün için gerçekçi ve önemli bir görev üstlendiğimize inanıyorduk. Önce ıslık sesiyle. Ertesi gün 5 Mayıs 1960 günü akşamüstü saat 5'te Kızılay Meydanı'nda buluşacağımız yerin tarifi şöyleydi. Meydana Cebeci tarafından Ziya Gökalp Caddesi'nin sağ kaldırımından yürüyerek gelirken kaldırımın Atatürk Bulvarı'nın kaldırımıyla birleştiği köşe. Orada buluşacaktık. Bir süre bekledikten sonra gösteriyi başlatmak için başkalarında bir hareketlenme görmezsek biz harekete geçecektik. Gazi Osman Paşa veya Plevne Marşı'nın melodisini ıslıkla çalarak kaldırımdan aşağıya, yani Zafer Meydanı'na doğru yürüyecektik. Sonra beklediğimiz katılım olursa marşı sözleriyle söylemeye başlayacaktık. Ya beklediğimiz katılım olmazsa? Yürüyüşümüz 6-7 kişilik bir yürüyüş halinde kalırsa? O zaman yapabileceğimiz bir şey yoktu. Islık sesinden marşın sözüne geçme aşamasından vazgeçecektik. Eğer polis niyetimizi ıslık çalma aşamasındayken fark edip üzerimize gelirse, bulvardan sağa sapan iki caddeden birine girip izimizi kaybetmeye çalışacaktık. O iki caddeden ilki Sakarya Caddesi'ydi, öteki biraz daha aşağıdaki Tuna Caddesi. Hangisini tercih edeceğimiz polisin tutumuna göre belli olacaktı. Ben Ziya Gökalp ile bulvar kaldırımlarının birleştiği noktadaki buluşma noktamıza saat 5'e 7-8 dakika kala geldim. Durumun özeti şuydu. Bulvar bölgesi diğer günlerden daha kalabalıktı. Fakat hiçbir yerde bizim toplantıyı başlatma hazırlığını akla getirecek bir yoğunluk yoktu. Meydana gelmiş olan veya oradan geçmekte olan insanlar dağınık bir görüntü veriyorlardı. Yer yer gruplaşmalar da vardı. Ama grupların içinde olanlar da birbiriyle ilgisiz gibiydiler. Rastlantısal olarak yan yana gelmiş gibi görünüyorlardı. Hiçbir grupta gösteri hazırlığı işareti sezilmiyordu. Veya öyle bir hazırlık olsa bile o hazırlığın içinde olanlar bunu fark ettirmemeyi başarıyorlardı. Benim gelip durduğum köşede de durum aynıydı. Bizim arkadaşlardan henüz kimse gelmemişti. Etrafımda insanlar vardı ama tanıdığım veya gözümün ısırdığı kimse yoktu. Yani onların bizden olduklarına güvenmek için bir neden yoktu. Hatta bunun tam tersi bir ihtimal vardı. Onların bizden olmaları bir yana sivil polis bile olabilirlerdi. Veya bir gece önce bize ulaştırılan bilgi doğru ise DP yanlılarının bizim 555K'yı bastırmak için kurdukları vurucu gücün elemanları olabilirlerdi. Tabii bu gibi belirsiz durumlarda akla her türlü olumsuz ihtimal gelebiliyor. Ama öyle bir ihtimal üzerinde durmaya fazla vakit kalmadı. Bizim akşamki ekipten önce Coşkun Irvalı geldi, sonra Turgut Erdem, Östin Akgüç, Cafer Canlı ve diğer arkadaşlar. Sonuçta ekip tamamlandı, harekete hazırdık ama biz beklemeye devam ettik. Saate bakmadım ama herhalde 5:30'a yaklaşıyordu. Etrafa baktık, bir değişiklik yok. Bizden başka kimse de bir hareketlilik yok. Biraz daha bekledik. Sonra bir an geldi, birbirimize baktık ve hepimiz yan yana gelip kol kola girdik. Islıkla Gazi Osman Paşa melodisine ses vermeye çalıştık, yürümeye başladık. Bugün 50 küsur yıl sonra o günkü halimizi bugünmüş gibi hatırlıyorum. Hepimiz heyecanlıydık. İçinde bulunduğumuz koşullar altında, hem de elini ağzına sokarak da değil, sadece dudak hareketleriyle bir ıslık sesi çıkarmak çok zor bir işti. Hele o sesi bir melodiye uygun olarak çıkarmak hiç olacak şey değildi. Ama nasıl olduysa oldu işte. Aramızdaki benim gibi müzikal yetenekleri güçlü olmayanların zaaflarını başta Coşkun Irvalı olmak üzere ötekiler telafi ettiler ve o melodi çok kısa zamanda herkes tarafından fark edilir hale geldi. Bu sayfada da Kızılay Meydanı'nın bir fotoğrafı ve altyazısı şöyle: Burası 555K akşamındaki Kızılay Meydanı. Yürüyüş fotoğrafın sağında saatin yuvarlak içinde göründüğü yerdeki kaldırımda başladı. Önce fotoğrafın solundaki kaldırımdan aşağıya Sıhhiye'ye doğru devam etti. Sıhhiye'ye doğru yürüyenler Zafer Meydanı civarında geriye döndü. Yürüyüş yeniden Kızılay'a yöneldi. O sırada kimsenin beklemediği bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Bayar, Meclis Başkanı Koraltan ve Başbakan Menderes arabayla Kızılay'a geldi. Menderes arabadan çıkıp göstericilerle tartışmaya başladı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.